Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki...
Biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden iyi günler efendim. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Bugün 5 Ekim 2020 Pazartesi. Dünyadan haberlerle yine hafta içi her gün olduğu gibi karşınızdayız. Önce bir özet geçmek istiyorum. Covid-19 vakalarının sayısı 35 milyonu aştı dünya çapında. 1 milyon 50 bine yakında can kaybı var. Tartışmalar, kapanmalar devam ediyor. Britanya'da, Fransa'da, Rusya'da 10 binin üzerinde rakamlar telaffuz ediliyor. Günlük vaka sayısı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde de aynı şekilde çok yüksek sayıda vakalar söz konusu. Donald Trump koronaya yakalandı. Baştan itibaren küçümsemesiyle anılıyordu, tanınıyordu. İşte basit bir mevsimsel grip, Nisan'da havalar ısınınca geçer dedi, maskeyle dalga geçti, sosyal mesafeye uymadı ve sonunda yakalandı. Geçtiğimiz cuma akşam saatlerinde düştü. Aslında daha önceden pozitif çıktığı hızlı testinin sonra yeni test yaptırdığı ve ona göre açıklandığı söyleniyor. Covid-19 şovu da yaptı. Aslında ders aldığını söylerken Beyaz Saray kaldırıldığı hastanede Walter Reed askeri hastanesinin dışına çıktı arabasıyla, bir de onun için eleştirildi. Birazdan aktaracağım size. Azerbaycan-Ermenistan çatışması artık sıcak savaşa dönüşmüş gözüküyor. Hafta sonunda karşılıklı füze atışları haberleri, iddiaları geldi. İki taraftan da siviller bu işin, bu savaşın en büyük acısını maalesef siviller çekiyor. Azerbaycan'ın sahada bazı cephelerde kazanımlar elde ettiği, kurtardığı köyler bulunduğu açıklandı. Azeri lideri Aliyev çekilme takvimi talep etti ateşkes için. Türkiye'nin rolü tartışılıyor elbette burada. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından Azerbaycan savaş sahasındaki gelişmeleri takip ediyoruz. Daha sonra Azeriler de onaylıyorlar bu bilgileri ve Türkiye'nin rolü tartışılıyor dünyada. Vladimir Putin Rusya lideri taraflarla görüşüyor. Bugün de hem Aliyev'le hem Erdoğan'la görüşebileceği açıklaması geldi Kremlin'den ama planlı bir görüşme olmadığını da belirttiler. Akdeniz'de kriz dindi geçen hafta sonuna doğru. AB zirvesi vardı, konuşmuştuk. Bugün NATO Genel Sekreterini ağırlıyor Türkiye. Yarın Atina'ya geçecek. Çavuşoğlu'yla görüştü. Erdoğan'la da akşam saatlerinde Stoltenberg buluşacak. Hem Karabağ meselesi var, hem Doğu Akdeniz meselesi var, çok mesele var, hem S-400'lerin olduğu belirtiliyor. Orta Doğu'dan başlıklar var. En dikkat çekici Suudi Arabistan ticaret odaları. Türkiye'ye ambargo koyuyorlar. Alenen boykot çağrısı geldi efendim. Birazdan detayları size aktaracağım. Bugün Azerbaycan-Ermenistan meselesine bakacağız. Sahada çok bulunmuş, uluslararası alanda makaleleri İngilizce yayınlanmış Marmara Üniversitesi'nden doçent Behlül Özkan'la konuşacağız. Bu kriz nasıl çözülür? Uluslararası arabuluculuk meseleleri işe yarar mı ve Türkiye'nin pozisyonu nedir? Kendisine soracağız, değerlendirmelerini alacağız. Başlamadan önce frekanslarımı aktarmak istiyorum sizlere. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2 Kocaeli, bizi 96.2 Ankara, 90.2 Kocaeli. Bütün bu frekanslardan bizleri izleyebilirsiniz. Ayrıca Eksen'i YouTube hesabından da dinleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Evet. Şimdi korona ile başlamak istiyorum. Dünya çapında 35 milyonu aştı dedik. Vakaların sayısı hızla artıyor. Kış koşullarında daha da feci olacağı düşünülüyor. Worldometer sitesinin verdiği rakamlar, Amerika Birleşik Devletleri'nde 7,5 milyonu aştı vaka sayıları. Hindistan'da 6,5 milyonu aştı. Brezilya'da 5 milyona yakın vaka var. Kolombiya, Peru, İspanya 800 binleri aşmış durumda. Amerika'da Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre bir günde Cuma günü 54 bin pozitif vaka çıktı. Gerçekten çok vahim bir durum Amerika açısından. New York'ta Amerika'nın en önde gelen kentlerinden bir tanesi, 9 mahalleyi belediye başkanı Bill de Blasio kapattıklarını duyurdu. İş yerleri, temel ihtiyaçla alakasız iş yerleri kapatılıyor. Hindistan'da ölenlerin sayısı 100 bini geçti. Vaka sayısı dediğim gibi 6,5 milyonu aştı. Avrupa'da da artış var. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de bir yakınının ismini vermedi ama pozitif çıkması üzerine kendini karantinaya aldığını tweetledi, duyurdu. Ki daha önce Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de koruma ekibinden birisi yakalanınca aynı şekilde kendini karantinaya almıştı. AB zirvesi ertelenmişti. Şimdi Madrid kapanıyor. İspanyol başkenti uygulamalar panik yaratmış durumda tabii ki. Özel bir yönetim var İspanya'da. Özel yönetimin genelge ile, merkezi hükümetten yapılan bir genelge ile özel yönetimin üzerinden atlanarak tedbirler uygulanmaya başlandı. Yasal süreç için başvuruda bulundular ama kapanma var. Okullar, belli bölgelere giriş çıkışlar yasaklanacak, ilçelerden giriş çıkışlar yasaklanacak. Yani aslında hareket serbestliğini kaldırıyorlar. Sağcı Halk Partisi Madrid'de iktidarda ve solcu hükümeti, Pedro Sanchez Sosyalist Parti hükümetini eleştiriyorlar. İspanya'da şimdiden böyle tartışmalar da başladı. Fransa'da 16.972 artışla rekor kırdılar dün itibariyle ve alarm durumu Paris'te maksimum alarm seviyesine geçtiler. Yeni önlemleri gündeme getiriyorlar. İlave önlemler de alacaklar. Bugün belediye başkanı basın toplantısı düzenleyecekti. Britanya'da ilk kez 10 bini aştı günlük vaka sayıları. 50 bin vakaya ulaşmasından çekiniyorlar ki 24 Eylül'den itibaren Britanya'da da yeni tedbirleri Boris Johnson hükümeti devreye sokmuş idi. Ukrayna lideri Poroshenko hastaneye kaldırıldı, eski lider ki daha önce Covid-19'a yakalandığı açıklanmıştı. Rusya'da 10 binin üzerinde iki gün üst üste yine vakaların sayısı çıktı. Başkentte en yüksek tabii ki ama başka bölgelerde de var. Rusya'da da yeniden önlemler gündeme alınmış durumda. İran-Türkiye arasında uçak seferleri yeniden durdu. Tahran'daki artışın endişe boyutlarının çok üzerinde olduğunu bilim insanları dile getiriyorlar. İsrail'de de aynı şekilde 3 haftalık kapanma başlamıştı 18 Eylül'den itibaren. Tel Aviv yakınlarında Breibrak kentinde Ortodokslar, ultra Ortodokslar sinagogda toplanmak istemişler ve fırtına kopmuş, polis müdahale etmiş. Nazilere benzetmişler onları. Covid günlerinde böyle örneklere rastlıyoruz. Suudi Arabistan bu arada umre ziyaretlerini 6 ay ara vermişti. Yeniden başlatmış ama kim nasıl gidecek, nasıl hacılar oraya gidecek o da belli değil. Karayipler'de, Orta Amerika'da artıyor. Venezuela'da aynı şekilde Sputnik V aşısına başlıyorlar Venezuela'da bu arada. Ünlü Japon modacı Kenzo Takada'nın da hayatını yitirdiği 81 yaşında haberleri var. Covid-19 diye görmüştüm bunun da gerekçelerinden bir tanesi diye. Efendim. Şimdi Türkiye'de tabii 57 ölüm, 1429 yeni vaka sayısı açıklandı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Ofisi özellikle Türkiye'deki rakamları sorgulayan açıklamalar yapmıştı. Bu sefer biraz daha övgü dolu, test kapasitesi arttırıldı. Ağustos'tan itibaren 3 katına çıktı salgın önleme stratejisi diyorlar risk altındaki kişilerle ilgili. Ama bir de çağrıda da bulundular. Bu özellikle de tabii örgütün 2005 tarihli bir ulusal sağlık yönetmeliği var. Onunla uyumlu şekilde veri toplanması ve salgın önlemleri yapılması lazım diye de o övgü dolu açıklamanın içine eklediklerini belirtelim. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Dünya Sağlık Örgütü'ne teşekkür etmiş. Türkiye'nin deneyimlerini paylaşmaya hazır olduğunu söylemiş. Tabii Türkiye'de de çok ciddi vakaların görüldüğü yerler var. Vaka sayılarını tam bilemiyoruz ama uzmanlar artık tabii ki sadece Türkiye'de değil tüm dünyada 8 ile çarpmamızdan gerektiğinden bahsediyorlar. 8 ile 10 ile 7 ile çarpmamız gerektiğinden bahsediyorlar. Evet, uluslararası siyasete Covid-19'un yansıması Amerika'dan geldi. Cuma akşamı Amerika'da Trump'ın danışmanı Hicks önce Covid pozitif çıktı denildi Covid-19 ve Amerika'da Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece Twitter hesabından Trump duyurdu, rahatsızlandı diye. Fakat tabii daha sonraki süreç daha farklı gelişti. Hemen akşam saatlerine, cuma akşamı Walter Reed askeri hastanesine Trump'ı kaldırdılar. Trump biraz böyle iki günlük bir sıkıntılı bir takım açıklamalar yaptı. Biraz yorgun gözüküyordu, ses tonu biraz kırıklık vardı vesaire. Sonunda ama dün akşam itibariyle Twitter hesabına video paylaştı. Gerçek bir okul dedi. Kendisine ilgilenenlere teşekkür etti hastanede. Sürprizim olacak dedi. Pek çok şey öğrendiğini söyledi. Covid-19'u küçümsememeyi öğrenmiş mi? Öyle anlıyorum dediklerinden. Hastane önünde kendisini bekleyenlere sürprizi de daha sonra gizli servis korumaları eşliğinde aracıyla, yüzünde maskeyle o Walter Reed merkezinin oradan dolanmak oldu. Tabii tartışmalar var Amerika'da. Özellikle de daha önceden biliyordu da sakladılar mı, geç mi açıkladılar diye. Wall Street Journal ilk testin, hızlı testte pozitif çıktığı ve sonra ama hemen açıklanmadı ve daha kapsamlı testi beklediğini söylüyorlar. Tabii bu arada da başkanlık tartışması vardı. Salı günü burada konuştuk da aktardım da ben de sizlere. O esnada Joe Biden'a bulaştırmış olabilir mi? Biden'la eşi de Demokratik Parti'nin adayı, başkan adayı test yaptırmışlar. Negatif çıkmış. Bütün bunlar biraz daha yumuşatılarak Amerikan kamuoyuna sunuldu. Önce hafif belirtiler gösteriliyor denildi. Beyaz Saray'da kalacakları açıklandı ama sonra Walter Reed askeri merkezine, askeri hastanesine kaldırıldı. Yorgun ama keyfi yerinde dedi doktorları. Tedavisini açıkladılar. Antikor kokteyli dediler. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı, birkaç gün kalacağı da dile getirildi. Başkanlık helikopterine de giderken görüntüleri yayınlandı ki doktorlar biraz tehdit etmişler Trump'ı. Yani eğer şimdi gitmezsen sonra sedye ile götürmek zorunda kalabiliriz diye. Dolayısıyla o da onlara uymuş. Nitekim açıklamalarında da ben gitmek istemedim diyor aslında ama First Lady de bu arada pozitif çıkıyor ama onu gelmesine gerek yok. Zaten Trump da bir 74 yaşında ve obez bir insan. Çok kilosu da var. O yüzden daha sıkıntılı onun sağlığı açısından. First Lady daha genç yaşta. Dolayısıyla doktorlar gerek görmemişler. Tıp ekibi iki kez kanındaki oksijen değerlerinin düştüğünü söyledi ama düzeliyor dediler. Halsizlik varmış, biraz ateş derken. Tabii Amerika'da başkanlık seçimleri var 3 Kasım'da. Bunu nasıl etkileyecek tartışmaları koptu. Kendini ne kadar izole edecek? İşte yerine Pence geçer mi vekil olarak vesaire pek çok tartışma oldu. Ama Trump'ın bunları bırakmaya pek de niyeti yoktu. Nitekim Twitter hesabından paylaşımlar yaptı. Yakında geri döneceğim dedi Beyaz Saray'a, seçim kampanyasına. Kaldığım yerden devam edeceğim, Amerika beni bekliyor demeye getirdi. Milyonlarca insan bunları yaşadı dedi. Ve tabii Tanrı mucizesine de bağladı. Bazıları beni eleştirdi, mucize gibi görünen Tanrı'dan gelen şeyler var falan gibi bir takım izahatlar yapmaya kalktı. Yabancı ülke liderleri kendisine geçmiş olsun dileklerini iletmişlerdi. Onlara da teşekkür etti efendim. Defalarca Amerikan ve İngiliz medyasının yazdığına göre ki bir de Covid-19'dan bahar aylarında bir yakın bir arkadaşını yitirmişti Donald Trump. Doktorlara ben de ölecek miyim yoksa diye sormuş. Vanity Fair bunları yazmış. Oradan pek çok basına yansıdı. Stan Chera diye bir arkadaşı hayatını yitiriyor. Böyle bir Amerika Trump meselesini tartıştı. Tabii Trump'ın özel kalem müdüründen tutalım da yakınındaki pek çok danışmanına kadar hepsi Covid pozitif, Covid-19 pozitif. Yani önlem almamak böyle bir şey herhalde. AB zirvesinde mesela Angela Merkel'i gördük. Sosyal mesafe şovu yaptı adeta Almanya şansölyesi. Liderler bir araya gelmeye başladılar. O sanal ortam kayboldu. Gerçi artık yeniden vakalardaki artışla ne olacak, uluslararası politika bir araya gelebilecekler mi o meçhul ama Amerika'da hiç bu işlerle 210 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti Donald Trump'ın ve o kadar umursamaz davrandı ki sonunda geldi kendisini vurdu. Tabii sosyal medyada dolayısıyla Trump'ın bu tarifsiz görmezden gelmelerini tartışıyor. Uluslararası toplumda da dünya liderleri de herkes de dikkatini Trump'a çevirmiş durumda efendim. Şimdi buradan Güney Kafkasya'ya geçiyorum. Behlül Özkan'la konuşacağız birazdan yayınımızda. Fakat tabii parlak değil sıcak çatışmalarda durum. İki taraftan da sivil kayıplar var. Dağlık Karabağ bölgesinin başkenti Dağlık Karabağ ki uluslararası sınırlığı yok. Etrafında da Azerbaycan'ın işgal edilmiş toprakları var. Sovyetler Birliği'nin dağılması sürecinin yansıması. Stepanakert, Hankendi diye de anılıyor. Azeri tarafı öyle anıyor. Füze saldırısına uğradı. Sosyal medyaya çok sayıda görüntü düştü. Yoğun roket saldırısı var bize karşı, sivillere karşı diyor Ermeni tarafı. Azerbaycan da aynı şekilde Terter ve Horandiz'e füze saldırıları var diyor. Bakü yakınında da füze fırlattığını Ermeni tarafının dile getiriyorlar. Dağlık Karabağ'ın lideri Arutyunyan hakkında da ceza davası açmış Azerbaycan Başsavcılığı. Hatta cepheye gideceğim demişti. Orada yaralandığı iddia edildi. Yalanlandı. Karşılıklı pek çok aslına bakarsanız iddia var. Hem Azerbaycan hem Ermenistan tarafından. İlham Aliyev konuştu. Çok konuştu aslında. Her yere konuştu. El Arabiya'ya konuştu. El Cezire'ye konuştu. Sürekli basın toplantıları yaptı. Krizin askeri yolla çözümünün mümkün olmadığını herkes dile getiriyor ama bence var dedi. Çok bekledik dedi. 27 senedir Agit Minsk grubunun bu sorunu çözmeye çalıştığı ama başarılı olamadığını dile getirdi Aliyev. Ve kurtarılan yerleri aktardı. Bu arada dikkat çekici olan mesela Cebrail ili işgalden kurtarıldı dedi. Bunun ilk açıklamasını biz Türk Milli Savunma Bakanlığı'ndan duyduk. Azerbaycan tarafından değil. 9 köyü işgalden kurtardık dedi. Çekilme takvimi sunarsa Ermeni tarafı o zaman ateşkes olur dedi. 30 yıldır ümitle yaşadıklarını söyledi. En son Şuşa'da yemin töreni yaptılar. Azerbaycan halkına hakaret dedi. Hakikaten çok tepkilerini çekmişti. Bu Şuşa yemin töreni biraz tabii ki Paşinyan'ın biraz da sebebiyet verdiği bir mesele burada. Renkli devrim süreci sonunda Paşinyan Erivan'da iktidara geldiğinde de Dağlık Karabağ Azerbaycan'la barış meselesinde şahin bir tutum takınmıştı ve Şuşa'da yemin törenine katılmıştı tartışmaları çok da umursamayarak. Şimdi bakalım ne olacak bundan sonra? Tabii Karabağ'dan çekildikten sonra ancak görüşebilir, tutumunu koruyor Azeri tarafı. Karşımızda bir partner yok diyor Haydar Aliyev ama bir de Türkiye'nin pozisyonu burada tartışılıyor. Türkiye çok fazla açıklama geliyor Türkiye'den. Gence'de özellikle Gence'de bir takım saldırı oldu Ermeni tarafının. Orada insanlık suçu işlendiğini açıkladı Türk Dışişleri Bakanlığı. Milli Savunma Bakanlığı bu 22 yerleşim bölgesinin kurtarıldığını duyuran taraf Milli Savunma Bakanlığı oldu. Aynı zamanda da Ermeni tarafının PKK'lıları, YPG'lileri taşıdığını dile getirdi, iddia ediyor. Yani herkes bir şey iddia ediyor çünkü. İki taraf da iddia ediyor. Türk tarafından da, Azeri tarafından da, Azerbaycan tarafından da bu dile getiriliyor. Bugün Hulusi Akar'ın açıklamaları var. İnsan suçu işlemeden işgal ettiği toprakları derhal boşaltmalı, terör örgütleriyle de işbirliğine son vermeli, paralı askerler getiriyorlar diyor. Asıl Ermeni tarafı tabii ki paralı asker meselesini uluslararası toplumun gündemine yaymış durumda, özellikle de Suriye'den, Libya'dan getirildiği yolunda. Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilileri Azerbaycan'ın Karabağ'daki cephe hattına yeni güçler sürdüğünü savunuyorlar. Türkiye'den yaklaşık 150 üst rütbeli asker katılıyor diye bir açıklaması var Paşinyan'ın, Ermeni liderinin, ki tabii savunma anlaşmaları var Türkiye ile Azerbaycan arasında ve danışmanlar zaten var. Ama tabii Azerbaycan tarafında bir de Genelkurmay Başkanı Necmettin Sadıkov'la ilgili bir takım kargaşalar yaşandı çok dikkat çekici bir biçimde. Rusya ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle tutuklandığı haberleri özellikle Türkçe sosyal medyada yayıldı ve sonunda tabii ki bunca tartışmadan sonra da yalanlandı. Azerbaycan tarafından görevinin başında olduğu dile getiriliyor. Hakikaten biraz böyle Türkiye tartışmalarına bakmak gerekiyor. Türkiye çok fazla öne çıkmış vaziyette. Azerbaycan artık işi gücü bıraktı. Türkiye'nin krizde yer almadığına dair özel açıklamalar yapmak durumunda kaldılar. Dışişleri Bakanlığı kanalıyla da yapıldı. Aliyev de vurgulayarak hayır biz kendi işimizi kendimiz görüyoruz dedi. Emmanuel Macron'la görüştü hafta sonunda Azerbaycan lideri, özellikle de Macron'un Karabağ'da paralı askerler taşındığı, cihatçıların taşındığı açıklaması vardı, elimizde bilgiler var. Antep'ten gittiler demişti Macron. Özür talep etti Aliyev. Yalanladı bu durumu. Maria Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı da yine ellerinde bilgiler olduğuna dair bu konuda açıklama yapmıştı. Ama Aliyev sadece Macron'dan özür talep ettiğini duyurmuş durumda sürekli yalanlamalarla birlikte. İbrahim Kalın'ın Türkiye adına yaptığı açıklamalar var. Karabağ'da her şey güllük gülistanlık da Türkiye devreye girdi, çatışmalar çıktı diye bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Açıklaması yaptı, oysa öyle değil dedi. Bu arada Türk dış politikasını biliyorsunuz değerli yalnızlık kavramını kazandıran bir isim İbrahim Kalın. Bu sefer Macron'la ilgili boks ringi ifadelerini kullandı şaşırtıcı bir biçimde. Macron bana sorarsanız sıkletinin üzerinde yumruk sallayan bir boksör görüntüsü veriyor ama bunu çok sık yapıyor. Dünya, belki başka dünya liderleriyle de yapıyor, bilemiyorum. Her defasında Cumhurbaşkanımız gerekli cevapları vermek suretiyle meseleyi tekrar doğru hattına oturtuyor demiş. Yani Cumhurbaşkanı da böyle bir tane yumruk sallıyor falan, öyle bir acayip bir durum. Devlet Bahçeli, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Azerbaycan'a katılması şarttır demiş. Özerk Cumhuriyet zaten Azerbaycan bünyesinde bir cumhuriyet. Özerk olması Azerbaycan toprağı olmadığı anlamına tabii ki gelmiyor. İdari olarak farklı ama herhalde tek devlet, tek millet, tek halk şiarıyla böyle açıklamalar yaptı. Ermenistan'da değil yani Nahçıvan, Azerbaycan'a bağlı. Onu belirtmek lazım. Efendim tabii Gürcistan paralı asker ve silah aktardı. Gürcistan üzerinden yapılıyor. Azerbaycan'a silahlar sağlanıyor iddiaları vardı. Gürcü tarafı reddetti bunu, tarafsızlıklarını koruyacaklarını dile getirdiler, silah sevkiyatını reddettiler. İsrail yapımı roket atar sistemleri, misket bombaları ki Stockholm Uluslararası Barış Enstitüsü'ne bakılırsa, SPRI'ye bakılırsa 2006-2019 yıllarında İHA'lar, misket bombaları, anti-tank füzeleri ve karadan havaya füze sistemleri dahil 825 milyon dolarlık İsrail Azerbaycan'a silah sağlamış. Azerbaycan Bakü Tiflis Ceyhan boru hattının açılmasından bu yana gelirlerinin önemli bir kısmını ordusunu güçlendirmek için kullanmış idi. Tabii ki Ermenistan daha sıkışık bir bölgede, daha yoksul bir ülke, Hazara kıyısı ya da petrol kaynakları yok. Onu belirtmek gerekiyor. Ermeni tarafı uluslararası topluma Bakü ile yapılan silah anlaşmalarını gözden geçirme çağrısı yaptı. NATO F-16'ların Karabağ köylerini nereden vurduğunu açıklamalı diye konuştu Paşinyan. Hemen Kanada'dan bir yankılandı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanadalı L3 Harris Westcom şirketinin ürettiği malzemeler, insansız hava araçlarında kullanılan görüntüleme, hedef belirleme sistemleri varmış. Onların soruşturulacağını duyurdu. Bunun dışında Pakistan tabii Azerbaycan tarafına destek beyan etmişti. Orada savaşçıları bulunduğu iddialarını yalanladılar. İran'dan açıklama vardı. Azerbaycan'a destek veren, Karabağ'da haklılığının altını çizen bir açıklamaydı ki Ermenistan'dan yana İran diye hep bakılır olaya, hani biraz daha jeopolitik açıdan. Biraz daha orası karmaşa, yani Müslümanlık üzerinden çok açıklanacak bir durumda olmadığını belirtmek lazım. Şimdi tabii Rusya devrede, hem Sergey Lavrov Rusya Dışişleri Bakanı, İranlı mevkidaşı Muhammed Cavad Zarif'le görüştüler ve görüşmede gerilimi düşürme, kışkırtıcı ve kavgacı söylemlerden kaçınma çağrılarını yaptılar. Paşinyan'la Vladimir Putin'in görüşmesi vardı. Erivan'ın talebiyle gerçekleştirildi. Bu görüşmede özellikle Kremlin'den yapılan açıklamada Orta Doğu'dan silahlı grupların getirilmesinden duyulan endişenin dile getirilmesi dikkat çekiciydi. Tabii bir yandan Rusya, Dmitri Peskov Kremlin sözcüsü söyledi bunu. Yani biz bu işi tek başımıza yapamayız. İki tarafta ancak rıza gösterirse barış güçleri devreye girebilir, ateşkes sağlanabilir, çatışmalar durdurulabilir diyor. Ama Paşinyan anladığımız kadarıyla Agit Minsk grubu üzerinden bu işin yapılmasını dile getiriyor, istiyor. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da Putin'in görüşmeye hazır olduğunu Aliyev'le birlikte, ama henüz planlı bir şey olmadığı açıklaması var. İşin Minsk grubu tarafında Rusya var, Amerika Birleşik Devletleri var, Fransa var. Ki Putin'in kurmaylarıyla Trump'ın kurmayları Cenevre'de buluştular. Dağlık Karabağ meselesini ele aldılar. Mike Pompeo'dan da Karabağ'da taraflara ateşkes ve diyalog çağrısı geldi. Biraz geç geldi. Amerikalılar pek de ses etmediler bu savaş başlayalı. Kaç gün oldu? Hiç hani bir ateşkes de şuydu buydu. Çok alttan çağrı yapmaları çok dikkat çekici. Paşinyan O'Brien'la Trump'ın ulusal güvenlik danışmanıyla görüştü ve Amerikalı dışişleri temsilci yardımcısı, Avrupa ilişkileri müsteşar yardımcısıymış kendisi. Reaker Türkiye'ye geliyor ve Kafkasya'yı başka konuları da görüşeceklermiş. O da var, onu da belirtmek gerekiyor efendim. Evet, şimdi bugünün gündemi Türkiye ile Yunanistan arasında NATO karargahında yapılması planlanan koordinasyon toplantısı bugün yapılacaktı. 5 Ekim denilmişti ama yapılamamış. Teknik detayların görüşüleceği bir şeydi. Ayrıştırma konusunda NATO çerçevesinde tarafların uzlaştığı söyleniyordu. O yapılamamış ama NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye geldi. Bugün temaslarda bulundu. Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüştü. Basın toplantısı yaptılar. Burada ne dedi kendisi? Türkiye'nin değerli bir müttefik olduğunu, Covid-19 mücadelesine destek verdiğini söyledi. Afganistan, Kosova ve Irak'ta Türkiye'nin katkılarını andı. Ve özellikle Doğu Akdeniz, Doğu Avrupa, Polonya gibi meseleleri andı. S-400 alımından bahsetti ve Amerikan yaptırımlarıyla Türkiye karşı karşıya gelebilir dedi. NATO'nun hava savunma sistemiyle uyuşmadığını tekrarladı. Erdoğan'la konuşacağız bunları dedi. Dağlık Karabağ'dan bahsetti. Endişelerimiz artıyor. Enerji kaynaklarına zarar da endişe kaynaklarından bir tanesi ifadesini kullandı. Çatışmalar bir an evvel durdurulmalı dedi. Aslına bakarsanız Doğu Akdeniz'de gerilimi düşürmek amacımız, uyuşmazlık müzakere yoluyla ele alınmalı mesajları verdi. Yunanistan'la Türkiye arasında telefon hattı oluşturuldu, önlemler arasında bu da var. Yani iki NATO müttefikinin savaşmasına biz izin vermeyiz dedi. Özetle Türkiye'nin güvenliğinin NATO için önemine de atıf yapmış durumda. Akşam tabii Erdoğan'la görüşmesinden sonra da açıklamalar gelecektir efendim. Onu da aktarmaya çalışacağız. Şimdi benim vaktim azalıyor. Hızlı geçerek bakmaya çalışacağım. Biraz daha çünkü Orta Doğu'dan sizin için başlıklar derlemiş idim. O yüzden Orta Doğu'ya atlayacağım. Avrupa Birliği bu arada Libya'da devrede, Libya'da Halife Hafter'in siyasi müttefiki olan Tobruk Meclisi Merkezli Temsilciler Meclisi var biliyorsunuz. Akila Salih yaptırım listesindeymiş o, çıkartmışlar listeden. Orada Libya diplomasinin hızlandığını tespit edebileceğimiz bir başka gelişme. Libya diyaloğunu da geliştirmeye çalışıyorlar. Fas'ın Buznika kentinde tarafları yeniden buluşturma çabaları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Trablus'taki hükümetin başındaki Sarraç'taki Türkiye ile ilişkileri son dönemde biraz nanemonlaydı. Görüşmüş Başkanlık Konseyi Başkanı Sarraç ve beraberindeki heyeti kabul etmiş. Perde arkasına dair bir şey dikkatimi çekmedi ama son dönemde işte Fethi Baş Ağa ile Türkiye'ye yanlısı olduğu söylenen Sarraç'ın arası açılmıştı. Efendim İran Venezuela'ya yeni sevkiyat yaptığı yaptırım, Amerika'ya en son yaptırım dayatmasında bulunuyor uluslararası topluma diyor idik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonunda Kudüs'le ilgili mesajları vardı. Selahattin Eyyubi mesajı verdi. Kudüs'ü, Filistin topraklarını ilhak planlarına onay verenlere yüklendi. Aslında İsrail'le normalleşmeye Trump yönetiminin arabuluculuğunda gidenlere uyarıda bulundu. Eleştirdi bu çabaları, Kudüs'ün geleceği. Ne, tamamen ümmetçi bir bakış açısıyla Erdoğan'ın bunları ele aldığını görüyoruz. Ve Kudüs'ün fethinden bahsettiğini Selahattin Eyyubi gibi şahsiyetleri, tarihi şahsiyetleri alarak ihanet, Selahattin Eyyubi'nin emanetine ihanet diye ifadeler kullandı. Bugün daha önce de gelmişti haberi ama Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'nın açıklaması var. Türk hükümetinin hükümetimize, ülkemize ve vatandaşlarımıza yönelik süre gelen saldırgan tutumu nedeniyle Türkiye'ye dair ithalat, yatırım ya da turizm olsun her şeye boykot uygulamak her Suudi tüccar ve tüketicinin sorumluluğudur ifadelerini kullandı. Ticari savaşları da başlıyor anlaşılan o ki Türkiye ile Suudi Arabistan arasında. Irak Başbakanı'nın açıklamaları vardı hafta sonunda. Amerika'nın 2500 asker geri çektiği Irak'tan ama tümüyle çekerse Irak için felaket sonuçlar doğurur diye bir saptaması var Irak Başbakanı'nın efendim. Evet, bir ara verelim şimdi, bir nefes alalım. Bakayım ne seçmiş arkadaşlar. Amy McDonald'dan This Is The Life'ı seçmişler. Bir dinleyelim, dinleyelim müziği ve Behlül Özkan'a bağlanacağız. Bizden ayrılmayın diyelim.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Senin ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda doçent doktor Behlül Özkan var Marmara Üniversitesi'ne. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Merhaba.
Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için Behlül Özkan. Öncelikle siz o bölgeyi çok iyi bilen akademisyenlerden birisiniz. Uluslararası çalışmalarınız da var. Bu kriz bir haftayı aştı artık ve Temmuz'dakinin aksine bu sefer gerçekten bir savaşa dönüşmüş gözüküyor. İki taraftan sivil can kayıpları var. Azerbaycan'ın ilerlediği haberleri geliyor cepheden. Farklı iddialar olmasına rağmen. Bu savaşla ilgili tabii uluslararası toplumunda girişimleri var. Rusya'nın var, NATO'dan çağrılar var. Amerika biraz da geç oldu ama Pompeo'nun açıklamaları geldi. Agit Minsk grubu normalde hep anarız. Güney Kafkasya için, Azerbaycan-Ermenistan meselesi için. Bir anda Azerbaycan'ın işgal edilmiş toprakları var. Bir de tabii ayrıca Karabağ meselesi var. Bu savaş öncelikle neden şimdi çıktı? Nasıl bu hali aldı ve ucu gözüküyor mu? Genel duruma dair değerlendirmenizi rica ederek başlayacağım.
Evet, şimdi dinleyicilerin anlaması için aslında şöyle bir anlatmak gerekiyor. Karabağ'ın nasıl, ne kadar büyüklükte olduğunu. Şimdi Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki soruna baktığımız zaman bir Karabağ, yani Sovyetler Birliği döneminde otonom bölge olan ve içinde yoğunlukla Ermenilerin yaşadığı, %75 nüfusunda Ermeni olduğu bir bölge var. Karabağ bölgesi. Bu Azerbaycan toprakları için de ancak otonom bölgeydi. Savaş 1990'ların ilk yarısında sürerken sorun sadece Karabağ değil, Ermeniler Karabağ çevresinde Ermenilerin yaşamadığı bölgelerde işgal ettiler. Yaklaşık Karabağ kadar, hatta Karabağ'ın biraz daha büyük bir Karabağ'dan biraz daha büyük bir bölgeyi işgal ettiler ve burada çok trajik sonuçlar ortaya çıktı. Yani 50 bin Ermeni'nin yaşadığı Karabağ Ermenistan'a bağlamak için yaklaşık 300 bin ile 600 bin arasında, sayıları tam belli değil ama Azerbaycanlı'nın o bölgeden sürülmesi önemli neden oldu bu savaş. Şimdi bu bölge, yani hem Karabağ hem de Karabağ'ın etrafında Ermeni işgal ettiği bölgenin yaklaşık büyüklüğü Türkiye'nin Eskişehir vilayetinin yüz ölçümüne yakın. Aslında oldukça küçük bir bölgeden bahsediyoruz. Ve bunun güney kısmı İran'ın sınır. Şimdi doğusunda da batısında da Ermenistan yer alıyor. Şimdi savaş artık diyebiliriz, çünkü 1994'te ateşkesin imzalanmasının bu yana geçen 25 yılı aşkın sürede en yoğun çatışmaların yaşandığı dönemdeyiz. Yani buna benzer çatışmalar, bu yoğunlukta çatışmalar son 25 yılda hiç yaşanmadı. Karabağ'ın bir de diğer Kafkasya'daki ve Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrasında ortaya çıkan işte çatışmalı bölgelerin bir farkı var. Karabağ'da Ermeni Azeri ordusu arasında gözlemci bulunmuyor. Yani direkt karşı karşıya bakıyorlar. Direkt Ossetya'da, Güney Ossetya'da, Abazya'da hep üçüncü taraflar çatışmayı engelliyor. Dolayısıyla aslında Karabağ sınırı çatışmanın en çıkması, savaşa dönmesi olası sorunlardan biriydi. Neden peki şimdi çıktı bu çatışmalar? Evet. Taraflar savaşı karşı tarafın başlattığını söylese de aslında burada çatışmaların başlamasının, bu dönemde başlamasının önemli bir sebeplerinden bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'ne seçime gidecek olması. Şimdi Azerbaycan, Ermenistan'ın uzlaşmaz tutumu sebebiyle yaklaşık 25 yıldır süren, dönem dönem devam eden işte ateşkes sonrasındaki barış görüşmelerinde Ermeni tarafı oldukça uzlaşmaz bir tutum takındı Karabağ yönelik. Ve Azerbaycan burada bir çatışma ve savaş olmadan pazarlık gücünü artıramayacağını anladı. Ve geçtiğimiz yaklaşık 10-15 yılda da Azerbaycan'ın petrol gelirleri sebebiyle kuvvetlileri silahlanmaya gittiğini görüyoruz. Belli ki Bakü zamanın kendisi için uygun olduğunu düşünerek çatışmanın, bu dönemde çatışmanın kendi çıkarlarına hizmet ettiğini düşündü. Tabi burada göz ardı etmemiz gereken, yani Kafkasya'dan bahsederken göz ardı etmemiz gereken en önemli unsursa Rusya tabi. Rusya'nın bu çatışmalardaki tutumu ve tarafların ne yönde yaklaşacağı, bundan sonraki hususta çatışmanın nasıl ilerleyeceği ve bu savaşın nasıl devam edeceği ve hasıl olacağı konusunda belirleyici olacak bence.
Evet. Peki şimdi Türkiye'de çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Biraz da aslında herhalde Türk dış politikasının üslubu da bunda etkili olsa gerek. Ben sahadaki gelişmeleri Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarından görüyorum. İlk sonra Azerbaycan tarafı açıklıyor. Ve sanki Türkiye bir de bir cephede savaşa girmiş gibi. İki ülke arasında tabii savunma anlaşması var. Ayrıca milliyetçi cephede belli konseptler de var, bildiğimiz konseptler, işte iki devlet tek millet gibi anlaşılır yanları olmakla beraber çok fazla da görünür oldu gibi. Bir de tabii Suriye ve Libya'nın üzerine gelince Ermenistan da bu kurguyu Türkiye üzerinden yapmaya başladı. Neden Türkiye, şimdi Türkiye daha önce de Azerbaycan'ın hep yanında durdu ama bu sefer böyle hani çatışan tarafın tarafla omuz omuza savaşıyormuş gibi de bir izlenim veriyor. Neden böyle oluyor? Türkiye'nin normal geleneksel Azerbaycan'la ilgili tutumuyla paralellikler var mı, yoksa farklılaştığı yanlar var mı?
Şimdi öncelikle bu tespitinize katılıyorum ama ancak şöyle bir ayrıma gitmek lazım. Bu izlenimi Türkiye tarafı veriyor. Azerbaycan tarafının bakın böyle bir izlenim vermekten önemli ölçüde kaçındığını görüyoruz. Kalıcı Türkiye ile tabii Azerbaycan arasında yakın askeri anlamda işbirliği var. Ve bu yatsınamaz bir gerçek. İki tarafta da toplumların birbirine yakın, işte bildiğimiz, işittiğimiz sözden tek millet iki devlet, ama Azerbaycan'ın bu şu anki çatışma veya hatta savaş demek lazım. Bu savaşta Türkiye'nin desteğinin Azerbaycan'a bu kadar görünür olmasından hiç memnun olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü bu Azerbaycan'ın diplomatik alanda işini kolaylaştırmayacaktır. Biliyorsunuz ki Ermenistan tarafında bu çatışmanın Ermenistan ve Azerbaycan arasında değil, Ermenistan ve Türkiye arasında olduğunu dışarıya anlatmaya çalışıyor. Bunu böyle lanse etmeye çalışıyor. Evet. Son dönemde de Türkiye'nin uluslararası alanda yaşadığı sorunlar, keza Doğu Akdeniz, Libya, Suriye de biliyoruz. Ve burada Türkiye çok farklı ülkeleri karşısına almıştı. Ermenistan bir anlamda Türkiye'yle çatıştığını dışarıya yansıtarak dış kamuoyuna destek alıyor. Ancak dediğim gibi ben Türkiye'nin bu çatışmalarda bir dahil olduğunu ben sanmıyorum. Azerbaycan'ın da bunu tercih edeceğini düşünüyorum. Çünkü Azerbaycan özellikle bu çatışmalarda, bu çatışmaların başlamasında ben açıkçası bunu yazdım da Rusya'dan bir sarı ışık almadan, yani yeşil ışık demesek de bir sarı ışık almadan bu çatışmaları başlamasına pek olup yaklaşmazdı. Bazı şunu da söylemek lazım. Hani basında böyle yansıtılıyor. Hani sanki Ermenistan ve Rusya arasında çok yakın ilişkiler var askeri anlamda. Ancak hep Ermenistan'ın klasik anlamda Rusya'ya yakın ülke olduğundan bahsediyor. Ancak gerçekçi değil. Azerbaycan yönetici heyetiyle başta Aliyev olmak üzere de Rusya'nın çok yakın ilişkileri var. Yani bu Ermenistan'la yakın askeri ilişkiler kurması Rusya'nın Azerbaycan tarafını dışlanan niye gelmiyor? Azerbaycan'la da Rusya arasında çok yakın ilişkiler var. Ancak Rusya tabii her iki tarafa da sanki eşit mesafedeymiş gibi bir duruşu var. Türkiye'nin bence Azerbaycan'ın çıkarlarını gözetiyorsak bu kadar Azerbaycan'ın yanında olduğu, en azından uluslararası kamuoyuna Azerbaycan'ın yanında olduğunu ve çatışmanın içinde olduğunu imajını vermemesi gerekir. Keza Azerbaycan tarafından bu yönde açıklamalar da yapılıyor.
Evet, özellikle Behlül Özkan hafta sonunda bütün açıklamalarında Aliyev'in Türkiye'nin müdahil olmadığı bu işe, gerek olmadığı, Azerbaycan ordusunun yeterli olduğu vurgusu vardı. O kadar çok konuşmuş olmalı ki, hani El Arabiyası, El Cezire'si bir sürü yere konuşmuş çünkü. En son bugün barış sürecinde masada Türkiye mutlaka olmalıdır diye de bir açıklama yapma gereği hissetmiş. Bir de Genelkurmay Başkanı'nın görevden alınması meseleleri filan da hafta sonunda çok konuşuldu, çok yansıdı. Hakikaten çok çarpıcı bir tablo çıktı. Bu rahatsızlığın ifadesi mi diye sorular yaratacak. Peki sizin de işaret ettiğiniz bu noktadan sonra uluslararası girişimler Agit Minsk grubu çerçevesinde bir noktadan sonra durdurabilir mi? Azerbaycan'ın en azından işgal topraklarını kurtarmak bağlamında bir takım kazanımlar sağlaması beklenebilir mi?
Şimdi burada önümüzde ben 3 seçenek olduğunu düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi Azerbaycan'ın sınırlı, yani çok sınırlı bir alanda toprak kazanımında bulup durması ve ateşkesi ilan edilip aynı statüye geri dönülmesi o toprak kazanımlarını aldıktan sonra. Aliyev bunu da kendi iç kamuoyuna bir zafer olarak kuşkusuz yansıtacaktır, askeri zafer olarak. İkinci ihtimal Azerbaycan'ın Karabağ çevresinde işgal edilmiş topraklarını kurtarması. İkinci ihtimal bu olabilir. Üçüncü ihtimal de topyekin bütün Karabağ ve işgal edilmiş toprakların alınması olabilir. Şimdi burada bence kritik nokta Moskova'nın tutumu ne olacağı. Yani eğer ki ben kuşkusuz Aliyev ve Moskova'daki yönetim arasında bu çatışmalar başlamadan önce bir konuşma yapıldığını, hani en azından bir görüşmeler yolunda karşılıklı izlenimlerin olduğunu düşünüyorum. Burada Agit'ten ziyade açıkçası Aslan'ın konumu ve tavrı çatışmaların ne yönde seyredeceğini konusunda belirleyici olacaktır. Altını çizmek gerek. Tabii Ermenistan tarafı Karpetros'tan vardı 90'lı yıllarda ve çözüme Azerbaycan ve Türkiye'yle bir barış yapılması taraftarıydı. Burada Ermenistan tarafı sürekli çatışmaları başlatan tarafın Azerbaycan olduğunu göstererek sanki kendisinin barışı istediği yönde bir tablo çizmeye çalışıyor. Bu gerçekçi değil. Bakın Terpetrosyan 1990'lı yılların ikinci yarısında Türkiye ve Azerbaycan'la barış yapmak konusunda çok istekliydi. Ve çünkü Terpetrosyan hep şunu söyledi. Ermenistan burada Azerbaycan ve Türkiye ile barışamadan normal bir ülke olamaz. Bakın bugün Ermenistan'ın %85'i sınırı ama Türkiye ve Azerbaycan'la çevrildi ve bu sınırlar kapalı. Ancak Ermenistan'daki Karabağ konusunda son derece radikal tutum takılan Koçaryan ve Sarkisyan gibi liderler bir anlamda Terpetrosyan'ı devirerek burada uzlaşma bir tutum takımlar. Yani Ermenistan tarafında hep şu vardı. 90'lı yıllardaki müthiş askeri zaferleri sonrasında biz Azerbaycan'a karşı hiçbir şekilde toprak kaybetmeyiz. Mümkün değil. Yani Azerbaycan anlaşmak istiyorsa bizim bütün şartlarımızı kabul etmelidir gibi bir tutum takılıyor. Ancak son bir haftadır devam eden çatışmalar bunun böyle olmadığını gösteriyor. Her ne kadar
peki Behlül Özkan kadar... şunu sormak evet. Son soruya da bağlayarak burada araya giriyorum ama bununla da söylediğinizle de bağlantılı olduğu için ben en son soru olarak Amerika ve İsrail'in ki çok yoğun silah satışı var İsrail'in Spring'in açıklamalarına göre 825 milyon dolarlık silah satılmış epeyce bir zaman içerisinde. Tabii İran'a karşı İsrail bir pozisyon alıyor, daha yakın coğrafyaya gelmiş oluyor. Amerika'nın çok geç tepki vermesi, Ermeni lobisinin varlığına rağmen sessiz kalması... bir çevrelemeye işaret ediyordu. Şimdi tabii burada önemli olan şu ki Koçaryan Sarkisyan'a atıf yaptığınız için söylüyorum. Paşinyan da bir adeta bir renkli devrimle Rusya açısından iş başına gelmiş bir isim ve Dağlık Karabağ konusunda çok şahin. Yani liberal kanattan ama Şuşa'da yemin törenine gitmekten tutalım da ki Aliyev hakaret diye andı en son bu hamle için Karabağ seçimlerinden sonraki süreç için. Bu da biraz acayip bir resim oluşturmuyor mu? Hem Paşinyan'ın tutumu bağlamında, değerlendirmek bağlamında liberal ama çok milliyetçi. Hem de Amerika-İsrail İran'a karşı ve İran'ın da tabii ki kendi bölgesel hesapları olsa gerek diye düşünüyor herkes. Ne dersiniz?
Şimdi Ermenistan şöyle ilginç bir konumda uluslararası işlerde. Rusya ile çok yakın askeri işbirliği var. Amerika'dan ciddi maddi destek görüyor ve İran'la da İran'dan da destek alıyor siyasi anlamda. Yani bu aslında üç böyle bir sürdürülemez denklemin içinde ve tabii bir de Azerbaycan ve Türkiye gibi hani sınırlarının %85'ini kaplayan iki ülkeyle de diplomatik ilişkileri yok. Şimdi Rusya ile Ermenistan arasında şöyle bir denge vardı. Bütün Ermenistan ekonomisi, askeri anlamdaki işbirliği yani Ermenistan ekonomisine Rusya çok ağırlıklı. Ermenistan'a gittiğiniz zaman bunu görüyorsunuz. Koçaryan ve Sarkisyan gibi iki tane önemli Ermeni siyasetçi ve başkanlığını yapmış bu ülkenin iki siyasetçi Rusya ile yakın işbirliği içindeydi. Ama Ermenistan toplumunda bir de Batı ile yakın işyer kurulması, Rusya'nın ekonomi ve siyasetteki ve askeri anlamdaki bu ağırlığına rahatsız olan bir kesim var. Paşinyan açıkçası bu Ermenistan için toplumunda yer alan Avrupa ile ve Batı ile yakın işbirliğini isteyen kesimlerin desteği sonucunda iktidara geldi. Rusya bir anlamda aslında hem Ukrayna'da hem Belarus'ta yaşanan gelişmelerden sonra bence bu son çatışmalarla Ermenistan'a bir mesaj verdiğini düşünüyorum ben. Açıkçası Paşinyan'ın görevde kaldığı sürece, başkanlıkta kaldığı sürece ne kadar şahin olursa olsun Karabağ konusunda Rusya ile bir desteğin Rusya'nın tam desteğini almadan iktidarda kalmasının gibi görünmeni düşünüyorum. Yani
anladım.
Siz hem Rusya'nın askeri desteğini isteyeceksiniz hem de Batı'yla yakın işbirliğini savunacaksınız. Bunun çok gerçekçi olmadığını görecektir diye düşünüyorum Ermeni liderliği.
Evet, gelişmelerde oraya doğru gidiyor aslında. Amerika Birleşik Devletleri'nin son olarak bir de hani bu kadar fazla heyecana kapılmaması Ermeni lobisinin işlememesine mi işaret olabilir? Bir de onu sorayım, çok kısa bir vakit var ama.
Şunun altını çizdiniz, yani İsrail ve Azerbaycan arasındaki yakın askeri işbirliğinden ki biz sağdan gelen görüntülerden bunu görüyoruz. Azerbaycan'a ait silahlı insansız hava araçları çok ciddi kayıplar verdiriyor Ermenistan ordusuna. Bir anlamda derece teknolojik silahlar kullanan Azerbaycan ordusunun çarpışması olduğunu görüyoruz. Keza Azerbaycan, Amerika Birleşik Devletleri içinde de Azerbaycan'la yakın işbirliğimiz savunan başta enerji şirketleri olmak üzere ciddi bir lobi var. Yani bunu sadece Ermeni diasporasıyla açıklayamayız. Fakat şunu da altını çizmek lazım. Yani bu kadar tabii strateji ve dış politika konuştuk. Eğer bu savaş başta söylediğim benim üçüncü seçenekte ilerlerse, yani bütün Karabağ Azerbaycan tarafından geri alınması, tabii orada yaşayan bütün Ermeni nüfusunda sürülme ihtimali var. Tekrar 90'lı yıllarda yaşadığımız bu kaçkınlar, göç trajedilerinin tekrarı söz konusu maalesef. Bu bağlamda keşke diyorum, hani son geçtiğimiz çeyrek asır heba edilmeseydi ve uluslararası hukuk çerçevesinde bu sorun çözülseydi. Ben açıkçası tekrar bir insan trajedinin bölgede yaşanmasından endişe ediyorum. Onu da söylemek lazım.
Endişe ediyorsunuz. Evet, peki. Çok çok teşekkür ediyorum Behlül Özkan değerlendirme için. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Evet, Marmara Üniversitesi'nden doçent doktor Behlül Özkan'la konuştuk. Bölgeyi yakından saha olarak da bilen, akademik makaleleri de olan bir isim kendisi. Creedence Clearwater Revival'dan Down on the Corner'la bugün veda edelim size. Haftaya böyle başlayalım. Umarız savaş en kısa sürede barışçı bir çözüme ulaşır diyerek yarın görüşmek üzere. Eksen'den hoşça kalın diyelim. Just about supper time, over by the courthouse, they're starting to unwind. Four kids on the corner, trying to bring him up. Billy picks a tune out and he blows it on the hum. Down on the corner, out in the street, Billy and the folk boys are playing, singing it up. Goes into a dance, doubles on the zoo. Down on the corner, out in the street, playing the folk boys are playing, bringing his bells happy feet.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.